Herkese merhaba, ben Erdo Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda Casper'ın yeni nesil dizüstü bilgisayarlarından CSD serisi i7 işlemcili versiyonu inceleyeceğiz. Hemen isterseniz bir teknik özel tablosu ekranlara getirelim. Cihazın detaylarına bakalım. Daha sonrasında kullanış ve oyun performansı ile ilgili detaylara geçiyor olacağız zaten.
Erdo, biliyorsun Casper dizüstü bilgisayarlarına farklı işlemci, disk ve bellek kapasiteleri sunuyor. CSD'de de farklılık yok. Elimize ulaşan modelin teknik özelliklerine bakacak olursak i7-4702MQ işlemciyi görüyoruz. 16 GB sistem belleğimiz var. Nvidia'nın GT840M mobil grafik çözümü var. 1 TB mekanik sabit diskimiz var. 15.6 inç 1366x768 ekranımız var. Bunun dışında işte akıllı clickpad, yeni genişletilmiş hoparlörler ve metal dizaynıyla CS'de diğer Nirvana serilerinden biraz daha farkıyla ön plana çıkan bir bilgisayar.
Evet, bu bilgisayarın teknik özellik seviyesinde en yeni kısmı ekran kartı. Çünkü Nvidia'nın Maxwell serisi yeni nesil grafik işlem mimarisini kullanan GeForce GT 840 Mobile grafik çözümüne sahip olduğunu görmekteyiz. Şimdi 840 diyoruz, Maxwell mimarisi diyoruz. Hani kağıt üzerinde böyle birden beklentiyi arttıran bir unsur var. Oyun performansına geçeceğiz ama GPU'nun teknik tarafındaki bence en büyük handikap 64 bit olması. Tabii en nihayetinde karşımızda bir oyun odaklı dizüstü bilgisayar durmuyor. No. Ama hani 64 bit konusu belli bir noktada soru işareti yaratabilecek bir unsur. Ama diğer taraftan bakıldığı zaman Maxwell mimarisine yapılan revizyonlar sayesinde hani performansa göre enerji verimli anlamında gerçekten de iddialı bir kazanım da söz konusu.
Hemen ekran kartı tarafına açıklık getirelim istersen. Biliyorsun 840-740'ın yerine düşünülen bir ekran kartı. 740 Kepler mimarisine sahipti. O da 64 bitti ve DDR3 tipinde sistem belleği artı kendi belleğini kullanıyordu. Maxwell'deki performans artışlarını kıyasladığımızda 740M'e kıyasla yükselen saat frekansıyla beraber performansın %30 civarında yükseldiğini görüyoruz. Hani az bir şey değil sonuçta, aynı segmentte %30 performansımız artıyor ama sonuçta zaten o yeni mimarinin getirdiği bir artıştan dolayı kazanılan miktar. O
yüzden yani aslında aşağı yukarı geçtiğimiz yılın 750'sine yakın performans
olacak. Bayağı bir yakalıyor gibi 750, evet. Mesela 745M vardı, o 128 bit DDR3'tü. Onun birçok yerde geçtiğini görebiliyoruz.
Tabii şimdi teknik özellik seviyesinde ekran kartı tarafı yeni dedik. Teknik özelliklerinden bahsettik. Tabii ki Maxwell mimarisinin getirdiği bazı ekstra avantajlar da var. Medya işleme noktasında, medya hızlandırma konusunda da bazı önemli yetenekleri var. Bunlardan zaten videomuzun ilerleyen kısımlarında bahsederiz. Tasarım anlamında bakacak olursak eğer, bu bilgisayarın Casper'ın diğer bilgisayarlarına göre ayrıldığı bir nokta daha var. Dışı olmasa bile şasinin iç dizaynında artık metal bir gövde kullanımına gidilmiş durumda. Bunun da en büyük avantajı tabii ki görünüm anlamında bize bir kazanım sağlamıyor belki ama termal karakteristik anlamında belli artıları var.
Hem termal karakteristik hem de iç mukavemeti arttırma konusunda metal şasi daha fazla dizüstü bilgisayara seçenekler sunuyor. Görünüş olarak da aslında metal dizayn adı altında bir terim kullanmakta Casper. Zaten detayları şu an ekrana giriyor. Arka kapağı olsun, içerisindeki klavyenin etrafındaki çerçeve bölümü olsun. Fırçalanmış, hep daha böyle gibi, fırçalanmış alüminyum görüntüsüne sahip.
Evet, teknik özelliklerle ilgili olarak son anekdotumuzu da paylaşalım. 15.6 inç büyüklüğündeki ekranımız 1366x768 çözünürlük sunuyor. Biz çözünürlük noktasındaki genel fikrimiz donanım haberi olarak çözünürlüğün artık arttırılması yönünde. Çünkü yani hani bakıldığı zaman içerik tarafında bile geniş bant internete bağlı olarak 720p ve üstü seçeneklerin arttığı günümüzde 1366x768 özellikle çoklu ortam medyasının tüketim noktasında kullanıcılara çok yeterli gelmiyor. Bunu söyleyebiliriz ama ekran kartının yeterli performans sunma noktasında da özellikle oyunlar için bu çözünürlük.
Evet, bir avantaj.
Bir avantaj, onu da ifade etmek gerekiyor diyerek performansa geçelim istersen. Performans konusunda ilk olarak sentetik testlere bakacağız. Şu an zaten tablolar ekranlara geliyor. Burada işlemci zaten oldukça güçlü. 4 çekirdekli 4702'nin faydasını zaten görebiliyoruz. Grafik işlem birimine bakıldığı zaman da fena iş yapmadığını söyleyebiliriz aslında.
Evet, Maxwell aslında bekledik o 64 bitlik performansın düşüklüğü bizi biraz
ön yargılı
bakmamıza iteledi ama açıkçası Maxwell biraz daha bu durumu toparlayıp hem yüksek saat frekansları hem de işte mimarideki optimizasyonlardan dolayı daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Yani dizüstü bilgisayarlar birçok oyunu, günümüz güncel oyunlarını kendi çözünürlüğünde orta detay seviyesinde hani 35-40 kare saniyede oynayabiliyorsun ki genel amaçlı bir dizüstü bilgisayar. Hani canı sıkıldı açayım iki oyun oynayayım dediğinde de yani yolda bırakmıyor, en azından oynanabilirlik seviyesinde grafik sunuyor.
Evet, tablolarda zaten sentetik test sonuçlarını görmüş olduk. Şimdi isterseniz oyunlara geçelim. Oyunlar kısmında pek çok dizüstü bilgisayar testinde kullandığımız oyunları zaten göreceğiz. Hani şu an zaten görüntülerde akıyor. Şunu söyleyebiliriz herhalde, 1366x768'de o en yeni oyunların bir kısmını kenara bırakırsak ya pek çok oyunu orta hatta belki üst kalite ayarlarına yakın seviyelerde de oynatabilmek mümkün bu bilgisayarda.
Tabii oyunun motoruna, çıktığı yıla bağlı olarak senin dediğin gibi orta veya yüksek grafik seviyesinde gezmek mümkün. Ha, bazı oyunlar var ki çok grafik ağırlıklı. Onda düşük detay seviyesinde ancak oynayabiliyorsunuz. 30 kare yakalayabiliyorsunuz.
Ya da bazılarında yüksek kalite ayarlarında da çok akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz.
Evet, yani o dediğimiz gibi oyundan oyuna, platformdan platforma, yapımdan yapıma değişiyor. Ama yani bu kendi çözünürlüğünde oynayamayacağınız oyun yok gibi. En kötü grafik ayarlarıyla biraz 3 aşağı 5 yukarı oynadıktan sonra oynanabilecek bir kare saniye değerine ulaşabiliyorsunuz.
Evet, şimdi tabii ki oyunları oyuncak kullanıcılar muhtemelen fare kullanacaklardır. Hı-hı. Ancak genel kullanım esnasında dizüstü bilgisayarların en büyük unsurlarından birisi de klavye ve touchpad dediğimiz dokunmatik panel kombinasyonudur. Casper'ın dizüstü bilgisayar için şunu söyleyebiliriz. Klavye konusunda hani süper akıcı bir yazım dediğimiz sağlayabilecek klavye değil. Hani bu noktada ada tipi klavyelerin biraz daha sanki yazım konforu sağladığını görmekteyiz. Ama ben özellikle touchpad kısmını daha çok beğendim. Çünkü oldukça geniş bir yüzeye sahip ve üretim esnasında yani notlar alırken, bir takım prezentasyonlar hazırlarken oyunlar için olmasa da bile işin bu kısmında fare kullanımını ortadan kaldırabilecek kullanım rahatlığını ve konforunu aslında kullanıcısına verebiliyor.
Klavye hakkında benim de söyleyeceğim birkaç bir şey var. Biliyorsun bu dizüstü bilgisayarların şasisi yurt dışından geliyor ve klavye işte hangi ülkeye gidiyorsa onunla ilgili dil takılıyor. Özel klavye takılıyor. Hani bu klavyeyi söküp atıyorum, Almanca dilinde de klavye takabilirsin. Bu opsiyon aslında şöyle değerlendirilebilir. En azından yüksek seviye modellerinde ışıklı bir klavye kullanabilirler. Açıkçası şu metal görünümüne sahip iç çerçeve, alüminyum bölgede hoş dururmuş. Hı hı. Gözler öyle bir şeyi arıyor açıkçası. Geri besleme konusunda tuşlar standart. Öyle çok ahım bir klavyesi yok. Kötü de değil. Yani dediğimiz gibi daha iyi klavyeleri görmüştük ama bunu söyleyebilirim. Clickpad tarafında yani touchpad tarafında ise gerçekten çok rahat bir kullanım var. Geniş alanı büyük. Rahat bir şekilde parmakları hareket ettirmenize olanak sağlıyor. Bunun yanında tuş da yok. O tuşun da kalkmasından dolayı biraz daha büyümüş kendi alanı. Çok da dokunmatik hareketleri de güzel bir şekilde alıyor. Windows 8'in o bütün ıvır zıvırını, her şeyini kullanabiliyorsunuz. Touchpad kısmındaki başarı klavyeyi de yansıtaymış açıkçası. Daha bir bütün olarak daha güzel bir paket olabilirmiş.
Tabii bu noktada hani Casper'ın da çok ön plana çıkardığı noktalardan bir tanesi dahili ses sistemi. Şimdi ses sistemi konusunda şunu söyleyelim. Önümüzde duran dizüstü bilgisayar Casper'ın önceki jenerasyon dizüstü bilgisayarlarla kıyaslandığı zaman ses konusunda gerçekten bir gelişim gösteriyor. Hani özellikle müzik dinlerken herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Keyifli bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Filmler konusu söz konusu olduğu zaman tabii ki bu deneyim biraz aslında görece ve kişinin ne beklediğiyle orantılı olarak değişebilir. Çünkü çok ses konusunda uzman birisi değil bu bilgisayar. Ses konusunda çok daha iddialı olduğunu iddia eden çeşitli dizüstü bilgisayarlardan da mutlu kalmayabilir ama genel olarak bulunduğunuz ortamda kulaklık kullanmadan da Casper'ın dizüstü bilgisayarına yer alan ses sistemiyle çoklu ortam odaklı içeriği rahatça takip edebiliyorsunuz.
Aynen öyle. Çok yüksek bir ses performansı olmasa da diğer modellere kıyasla geliştiğini söyleyebiliriz. Her biri 2 watt gücünde 2 tane hoparlörlerimiz var bu Mentaş'ın yakınında. Hani tatminkar bir ses seviyesi sunuyor. Daha iyisini arayanlar da zaten her zaman kendi kulaklıklarını, kendi ekipmanlarını kullanmayı tercih ediyorlar. İstersen biraz kasadan bahsedelim. Erdi kasayı özellikle iç tarafındaki genişleyebilir seçenekleri ve genel yapısı anlamında da biraz değerlendirmek lazım. Kasayı açıkçası çok Casper'ın diğer dizüstü bilgisayarlarında gördüğümüz benzer çizgilerin bu kasada devam ettiğini görüyoruz. Sol tarafta hemen açıklığımız var sıcak hava dışarı atılması için. İşte yine sol tarafta VGA girişi, USB girişleri varken diğer sağ tarafa baktığımızda
da USB portlarının olduğunu görmekteyiz.
Aynen. İşte bakıldığında genel olarak bu tasarım, bu giriş çıkış bağlantıları Casper'ın daha önce incelediğimiz Nirvana dizüstü bilgisayarlarında vardı 15.6. Arka tarafı çevirdiğimizde de büyük bir kapağı görüyoruz. Bu kapağı kaldırdığımızda iç yapı yine bize tanıdık geliyor aslında. CHE'ydi yanlış hatırlamıyorsam. CHE'nin iç yapısına oldukça benziyor. Yine mesela NGFF formundaki SSD'ler için bağlantı yuvası bir tane kullanılmış. Tabii boş olarak duruyor. Takdir ederseniz siz kendi diskinizi alıp takabiliyorsunuz. Bunun dışında hard disk ve grafik birimi yerleşimleri vesaire hepsi yine daha önceki alışık olduğumuz bilgisayardan bizlere tanıdık geldi. İşlemciyi de değiştirmek mümkün. Zaten Casper'da i3'ten i7'ye kadar farklı kombinasyonları bu şekilde kullanıcılara sunuyor. Ha, isterseniz grafik birimini tabii ki değiştiremiyorsunuz ama işlemciyi değiştirmek, hani bütçeniz yetmezse i3 ile başlayıp sonra i5, i7 işlemcileri temin etmek veya NGFF formundaki SSD'leri alıp da buraya bu dizüstü bilgisayarı takıp kullanabilmek mümkün.
Tabii şunu da söyleyelim. Kasa genel olarak bakıldığında ince sayılabilecek bir kasa ve unutulmaması gereken nokta üzerinde optik sürücüsü de var. Eğer arzu ederseniz CD ve DVD'leri de yine bu kasa içerisinde kasayla birlikte kullanabiliyorsunuz. Şunu söylemek lazım. Şimdi 1 TB disk, 16 GB dahili RAM, işte GeForce 840 Mobile gibi grafik birimleri var. Hani tüm bu kombinasyon çerçevesinde benim eleştirebileceğim asıl nokta ekran çözünürlüğü. Aslında yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Hani en azından 720p olsa bakıldığında 720p'nin üstünde bir çözünürlük olsa çok daha iyi olabilir.
1600'e 900 mesela bu ortada güzel bir çözünürlük olabilir. Hem ekran kartını fazla yormayacak bir çözünürlük hem de işte çalışırken kullanıcılara farkı hissettirebilecek bir çözünürlük olmuş. Evet, gerçekten ben de sana katılıyorum. Daha önce de yine aynı eleştirileri yapmıştık. Yine bu model içinde devam edeceğiz. Belki de hani i3'tekinde bunun çözünürlüğü kullanıp i7 versiyonunda biraz daha Full HD çözünürlüklü bir panel kullanılabilirmiş. İşte burada SSD opsiyonunu yine gündeme getirebiliriz. Ben hasbelkader öğrendim, broşürde gördüm. Bir i7'li versiyonunda bir de 1 TB mekanik SSD, yani hibrit sürücü kullanma şansı varmış. Bizdeki model o değil mesela. Ama istersen bulabiliyorsun, ama biraz zorlamayla, onun biraz daha ön plana çıkarması gerek açıkçası.
Ya ben de aynı fikirdeyim. Hani işlemci tarafındaki opsiyonların ekran çözünürlüğü tarafında da en azından 1266x768 ek olarak 1609 aslında ara bir çözünürlük. Üreticiler yavaş onu da terk etmeye başlamış durumdalar. Şimdi Full HD tarafında aslında buna Full HD koymak sırıtmaz, çünkü oyun bilgisayarı olmadığı için insanlar bunu genel olarak günlük tüm ihtiyaçlarını belli noktalara kadar karşılayabilecek bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılacaklardır diye düşünüyorum. Umarız ilerleyen jenerasyonlarda çözünürlük tarafında da belli bir gelişme olur. Çünkü şu an önümüzde duran bilgisayarın kasasını dikkate aldığımızda Casper'ın daha önceki jenerasyonlara göre kullanıcı bildirimlerinden yola çıkarak belli noktalarda geliştirmeler yaptığını söyleyebiliyoruz. Bu noktada bizim yine hedef tahtasına koyabileceğimiz en büyük eksik ekran çözünürlüğü. O da geliştikten sonra gerçek anlamda çok çok daha rekabetçi bir bilgisayarla karşı karşıya kalabiliriz. Tabii bunları söylerken tabii ki işin fiyat kısmını ayrı tutuyoruz. Sonucunda bir değişim donanım böyle fiyat değerlendirmesi var. Fiyat konusunda biz genelde videolarda çok girmeyi tercih etmiyoruz. Çünkü bu video bir yıl sonra da izlenebilir. Dolayısıyla fiyatlar değişebiliyor, modeller değişebiliyor vesaire, ama tüm bu değerlendirmeleri yaparken fiyat orantısını da mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. O noktada ekran çözünürlüğü 1366x768 olur, ama öyle rekabetçidir ki paket.
Fiyat olarak çok iddialıdır. Hani piyasada aynı teknik donanıma sahip cihazlarla kıyasladığınızda ciddi anlamda para kalıyordur elinize. O zaman da tabii bu durum hani kabul edilebilir.
Tabii dizüstü bilgisayar söz konusu olduğu için çok önemli iki noktada daha değinmeden geçmek olmaz. Bunlardan birisi cihazın ısınıp ısınmadığı, diğeri ise pil süresi. Şimdi ısı konusunda yeniler yoğun yük altındayken ısınmayan dizüstü bilgisayar yok gibi, ama bu bilgisayar şasisinin özellikle iç yapısının, metal olmasının ısı konusunda belli avantajlar sağladığı bir gerçek.
Evet, mobil işlemcilerin zaten sıcak çalıştığını biliyoruz. Açıkçası günlük standart kullanımlarda çok fazla ses çıkarıp kullanıcıyı rahatsız etmemesi adına hani bekleme durumunda bile 50 derecelerde, 55 derecelerde gezebiliyor. Yük altına soktuğunuzda tabii ki hızlı bir şekilde bu dereceleri 85-90'lara getirebilmek mümkün. Onunla beraber fan hızı da yükselip ısınıyor. Ne kadar çok fazla yüklenirseniz bilgisayarın ısındığını aynı bir şekilde buna paralel olarak hissedebiliyorsunuz. Ama hani öyle elleri yakan, kullanıcıyı rahatsız eden bir sıcaklık değil. Ama tabii ki egzoz çıkışından bu sıcak havayı rahatlıkla hissedebilmek mümkün.
Şimdi bir de tabii ki pil tüketimi. Sonucunda çünkü prizden çalışan bir bilgisayar olmakla birlikte yerine göre dışarı çıkardığınız zaman bataryadan da kullanabiliyorsunuz. Bu bilgisayarda Nvidia'nın Optimus teknolojisi var. Yıllardır olan bir teknoloji. Genelde pek çok incelemede atlanan da bir teknoloji ama faydalı da bir teknoloji aslında bakıldığı zaman. Yerine göre işlemcinin dahili grafik biriminden harici ekran kartına geçiş yapabiliyoruz ve bunu sistem otomatik olarak gerçekleştirebiliyor bakıldığı zaman. Bunun pil tüketimine sağladığı bir katkı var, ama en nihayetinde hani yoğun yük altındayken bu derece konfigürasyona sahip bilgisayarın hiçbirisi de bir tablet gibi 7-8-9 saatleri çıkan pilini bizlere sunmuyor. Yani bu noktada önemli olan sunulan pil performansının sizin beklentilerinizi karşılayıp karşılamadı.
Yani pil ömrü klasik 15-16 Casper'ın dizüstüleriyle benzer şekilde seyrettiğini söyleyebiliriz. Hani Maxwell'e geçiş bir enerji tüketimi konusunda öyle çok son noktada hissedebileceğiniz bir performansa pil ömrü artışı, kullanım süresi eklemiyor açıkçası. Dediğimiz gibi nasıl kullandığınıza bağlı. 1 saatte de 1,5 saatte de pilini bitirmek mümkünken hani 3,5-4 saatlere kadar standart hafif kullanımda pil süresini uzatabiliyorsunuz.
Tabii gönül ister ki daha uzun pil ömrünü dizüstü bilgisayarlarda görebilirim. Bugün çünkü her geçen gün ekran çözünürlüğü artan, işlem gücü artan tablet bilgisayarlar pil konusunda hiç kayıp yaşamadılar. Yani bakıldığı zaman 8. üstü tabletlerin hep 8-9-10 saat civarında pil ömrü sunumunu görmekteyiz. Dizüstü bilgisayarlarda da aslında buna yaklaşan modeller var, ama onlar da genelde ultrabook segmentinde dediğimiz modeller olduğunu görmekteyiz. 15-6 kategorisine girdiğimiz zaman genelde +30 dakika, -30 dakika ama hep benzer seviyelerde seyrettiğini söyleyebiliriz. Ekran çözünürlüğünün burada bir aslında avantajı var. Düşük ekran çözünürlüğünün doğrudan dolayı pil tüketimine çok çok büyük olmasa bile belli bir katkı sağladı da bir gerçek, onu da ifade etmek gerekiyor. Diyerek yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Casper'ın CSD serisi yeni nesil dizüstü bilgisayarlarından birisini inceledik. Birisi diyoruz çünkü bu i7 işlemcili versiyonu. Farklı seçenekleri var Casper'ın serisinden, bunlar görülebilir.
Evet Erde, Casper CSD'nin bütün artı ve eksilerini aktarmış olduk zannediyorsam. Yani kullanıcılar bu artı ve eksilere göre dizüstü bilgisayarı değerlendirip tercihlerini yapabilirler. Bizden şimdilik bu kadar o zaman.
Evet, bir sonraki videoda görüşene dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşça kalın.